Ayrım 21, Parsel Parsel, Murat Ağırel, Sayfa 210. Gökçek FETÖ'yü bıraksa geçmişi Gökçek'in peşini bırakmıyordu. Bu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na bir dosya geldi. Aralarında Melih Gökçek'in de bulunduğu 7 kişi hakkında kamuya ait bir taşınmazın bilinçli ve planlı bir şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleriyle FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde tahsis edildiği ve aynı yöntemlerle 15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'ye maddi menfaat sağlandığı söyleniyordu. Dikkat edin, 15 Temmuz'a giden yolda. Dosyada enteresan bilgilere yer verildi. Savcılığa intikal eden suç duyurusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2008 yılında eğitim tesisi kurmak amacıyla Keçiören ilçesi Saray Beldesi'nde bulunan kamuya ait bir alanı talep ettiği belirtildi. Alan hakkında belediye TOKİ'ye yazdığı yazıda bir kısmının kendilerine devredilmesini, diğer bir kısmının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilmesini kabul etti. Ancak bu işlem yazıya rağmen gerçekleşmedi ve bahsi geçen alan TOKİ tarafından ihale edilerek İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi ve Aygen Konut Yapı Kooperatifi'ne satıldı. Taşınmaz kamu alanını alan Aygen Konut Yapı Kooperatifi'nin yöneticilerinin Melih Gökçek'in birçok dosyasını aklayan, FETÖ'cülükten yargılanan eski savcı Şadan Sakınan, FETÖ'cü eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boş Gelmez ve FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanıp ceza alan eski savcı Mustafa Bilgili olduğu ortaya çıktı. Fakat İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetiminde bir isim okuyanların aklını karıştırdı. Meşhur FETÖ firarisi Önder Aytaç kooperatifin yönetiminde bulunuyordu. İddiaya göre alanın imar işleri ise FETÖ'nün İç Anadolu Bölgesi Mali İşlerden sorumlu imamı olarak bilinen Rahmi Bıyık'ın kurduğu Doğukan İmar İnşaat Şirketi'ne verildi. Dosyada bahsi geçen kamu alanında tarihleri tek tek belirtilerek toplam 7 kez imar değişikliği yapıldığı ve bulunduğu bölgedeki emsal alanlardaki yapılardan daha fazla inşaat yapma hakkı tanındığı belirtildi. Bu sayede FETÖ'cü yöneticilerden oluşan kooperatiflerin belediye kanalıyla yapılan imar değişiklikleri neticesinde haksız menfaat ve kazanç elde ettiği ve bu kazançların FETÖ'ye finansman sağladığı ifade edildi. İlgili dosyada 23 sene boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış Melih Gökçek şüpheli olarak yer aldı. Gökçek'in söz konusu durumun farkına varamayacak durumda olması ile haksız kazanç ve menfaati bilerek ve isteyerek yapmamış olması durumunun mümkün olmadığı özellikle vurgulandı. Gökçek'in şikayet konusu imar planları arasındaki farkı anlayabilecek mesleki deneyimi bulunduğuna ve bu şikayetleri gündeme almaması dışında meclis kararlarına karşı dava açmadığına da dikkat çekildi. Hukukun dışına çıkarak FETÖ üyesi üçüncü kişilerin haksız menfaat elde etmesine aracılık ettiği bile iddia edildi. Gökçek bu iddiaların hiçbirini yalanlamadı. Aksine çıktığı bir televizyon programında "Benim bunlarla üst düzey ilişkim oldu. Türkçe olimpiyatlarında inanarak iltifat etmişimdir. Benim iki oğlum onun okulundan mezun. Çocuklarım üzerinde hakkı olduğu için yaptım" dedi. Neye güveniyordu? Bilinmiyor. Ancak tek savunduğu şey 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı gösterdiği direniş. Ama gelin o dosyaya geri dönelim. Öyle ki savcının masasındaki ancak kapağı hiç açılmayan dosyada bahsedilen rantın 2008-2016 yılları arasında devam ettiği, haksız imar düzenlemeleriyle sağlanan rant sonucunda 17-25 Aralık'tan sonra bile satış yapılarak FETÖ'ye finans sağlandığı aktarıldı. Yapılan uygulamaların Gökçek'in aynı televizyon programında 2016'da yaptığı "benim bunlarla üst düzey ilişkim oldu" sözleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Savcıya verilen dosyada haksız kazanç sağlanan kişilerin FETÖ terör örgütünün en üst düzey yöneticilerinden olduğu ve ülkenin 15 Temmuz sürecine gelmesinde büyük katkıları olan bu kişilere Gökçek ve diğer şüphelilerin bilerek ve isteyerek yardım ettiğinin altı çizildi. 15 Temmuz gecesi direnen Gökçek o geceye kadar neden direnmemişti? Bu sorunun cevabını hiç vermedi. Çocukları Osman ve Ahmet Gökçek, hatta torunları FETÖ okullarında yetişti. Sırf bu yüzden Türkçe olimpiyatlarını övdü. Ama kimse sesini çıkarmadı. Hiçbir işe yaramayan milyonluk demir yığını. Gökçek deyince son döneminde Ankara'nın başına bela edip bıraktığı Anka Park israf projesini anlatmam gerekiyor. Fakat Anka Park'taki skandallardan önce başka bir şeyi aktaracağım. Demir kafes. Çünkü demir kafesin baştan sona yapımı Melih Gökçek'in bütün belediyecilik anlayışını ve iş bilmezliğini anlatıyor. Bu planın amacı her ne kadar metro destek tesisi yapılması olarak gösterilmek istense de gerçekte yapılan bir alışveriş ve ticaret merkezinden başka bir şey değildi. Ama Gökçek'in bitmemiş bir inşaata mahkum etmiş olduğu demir kafes büyük bir israfın portresi olarak ortaya çıktı. Gökçek sökümü için de bir o kadar para harcadı. Proje için 6 kez imar değişikliği yapan Melih Gökçek'in bu alandaki ısrarı, rant paylaşımından başka bir düşüncesinin olmadığının göstergesiydi. Demir kafesin temeli 2005 yılında atıldı. 2008 yılına kadar iskeleti inşa edildi ve 2013 yılına kadar atıl bırakıldı ve böyle kaldı, sonunda da söküldü. Kentin ana ulaşım koridoru olan Eskişehir yolunda 2005 yılında hayata geçirildiğinde mimari yapısı, merkezi konumu, ulaşılabilirliği ve yüksek araba kapasiteli otoparkıyla Ankara'nın göz bebeği olacağı söylemi ise daha baştan yeni bir kamu israfına işaret ediyordu. Toplam 140 bin metrekare inşaat alanına yayılan ve 1 metre durağı da içeren kongre merkezi, konferans toplantı salonları, mağaza ve sinemalar yapılacağı ifade edilen ve tamamlanamayan bu ucube yapı için 2008 yılı itibariyle 72 milyon lira harcanmıştı. Sökümü ise yapımı kadar ilgi çekici oldu. Gökçek milyonlarca liraya yaptırıp hiç kullanmadığı bir şey için de kamuyu zarara uğratmayı başarmıştı. 2012 yılı Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi, demir kafesin sökümü karşılığında bir inşaat şirketiyle anlaştı. İhale kapalı şekilde yapıldı. 2450 konut ve 3 hektarlık alanda ticaret alanı üretmek koşuluyla anlaşıldı. Bu ihalenin bedeli ise 120 milyon dolar olarak açıklandı. Fakat çok büyük inşaat alanına sahip olan iskeletin söküm sürecinde ortaya çıkacak maliyete dair farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu söküm kamu bütçesine 80 milyon lira zarar vermişti. Demir kafes sökümünde çeliklerin birçoğu oksijen kaynağı ile kesilerek parçalara ayrıldı. 6 bin ton civarında hurda çelik ve demir çıktı. Demir kafesin hem yapımı hem sökümü süreci, kamu kaynaklarının nasıl israf edildiği ve bu konuda ülkeyi yönetenlerin hiçbir işlem yapmadığını gösteren bir hukuksuzluk örneği oldu. Söküm ihalesini YDA İnşaat aldı. Alana 85 metrekareden 7761 metrekareye kadar birleştirilme imkanı sağlayan süper lüks ofisler yapıldı. Üstüne AVM eklendi. Peki kimdi bu YDA İnşaat? YDA İnşaat'ın sahipleri olan Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan'ın kız kardeşi, AKP kurucu üyesi Mücahit Arslan olarak tanınan Ali İhsan Arslan'ın öz amcası Hüseyin Arslan ile evli. Hüseyin Arslanların isim benzerliğinin yanı sıra akrabalık ilişkilerinin de olması, YDA İnşaat'ı 17 yıllık AKP iktidarı döneminde yıldızı parlayan şirketler arasına soktu. Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve daha sonra cezaevine girdiği dönemde de güvenini kazanarak Erdoğan tarafından 2001 yılında AKP kurucusu yapıldı. Arslan, AKP'nin kuruluşundan sonra Erdoğan'a genel başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlık yaptı. Erdoğan vefa göstererek 22. dönemde Ali İhsan Arslan'ın babası Mehmet İhsan Arslan'ı Diyarbakır'dan aday göstererek milletvekili seçilmesini sağladı. Ali İhsan Arslan ya da daha çok bilindiği ismiyle Mücahit Arslan, o dönemde Erdoğan'ın sağ kolu olarak yanından ayrılmayan en yakın siyasetçi olarak dikkat çekiyordu. Erdoğan Mücahit Arslan'a AKP Genel Merkezi inşaatı ve Çamlıca Camii inşaatı gibi önemli projelerin finans sorumluluğunu da vermişti. Sonuç olarak Demir Kafes aslında Gökçe'nin Anka Park'tan önce milyonları çöpe atma antrenmanıydı. Başarılı olduğu tek bir şey vardı, o da başarısızlık. Atatürk'ün mirasını talan etti. Kamuoyunda artık Gökçeklere ilişkin yazılan çizilen çok ciddi yolsuzluklar, usulsüzlükler ve yasa dışı eylemler nedense komik gelmeye başladı. Karikatürleştirilen bir Melih Gökçek karakterine artık bir dur demek gerekiyor. Gökçek ailesi özelinde bu halkın milyarlarca lirası har vurup harman savruldu, birilerinin cebine girdi. Gökçek'in belediyecilik döneminde yapılmayanlar kadar yapılamayanlar da büyük bir alan kaplıyor. Bunlardan biri de Anka Park projesi. Ankara'yı bilmeyenler için anlatalım. Anka Park dünyanın en büyük luna parklarından Disneyland'in bir benzerinin kurulması amacıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tam ortasına yapıldı. Söz konusu yeşillik ve ağaçlık alanı ranta açmak Gökçek'in yıllardan bu yana gelen hayallerinden biriydi. Bu hayalin iki amacı vardı. Hem ideolojik olarak Atatürk'ün mirasını yok etmek istiyordu, hem de oradan gelecek büyük paraları elde etmek istiyordu. İkisini de başardı. Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarında bozkırın ortasında yemyeşil bir vaha olarak kurduğu proje artık yok oldu. Önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı, daha sonra Anka Park ve bunlara giden altı şeritli yollar çiftlik arazisinin varlığını yok etti. Halbuki Atatürk 11 Kasım 1930'da Afet İnan ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Joseph Grove'e çiftliği anlatırken neler yaptığını açık şekilde ortaya koymuştu. Atatürk'ün yardımcısı Tahsin Bey yapılanları Büyükelçi Grove'e şöyle aktarıyordu. Bütün bu görülen ağaçlı yerler çöl halindeydi. Bir tek ağaç bile yoktu. Karşıki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerikan traktörlerinden aldık ve bu suretle işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı uygun bir sahada yapmak için makineli ziraata ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bahçeleri yaptık, bağ yaptık, 7000 kadar koyun yetiştirdik. Tahsin Bey'in anlattığı sadece 5 yıl içerisinde gerçekleştirilenlerdi. Asıl hikaye ise çiftliği kurmaya karar veren Atatürk ile gerekli tetkikleri yapan heyet arasında yaşanmıştı. Atatürk yerli yabancı birçok tarım uzmanını köşküne davet edip Ankara'nın yanı başında büyük bir çiftlik kurmak istediğini, bunun için yer aramalarını emretmişti. Daha ilk anda bunun pek mümkün olamayacağını söylüyorlardı. Şöyle aktaralım. Heyette yer alan bir uzmanın ağzından. Çiftlik yeri için uzun boylu dolaşmaya ve Ankara'nın çevresinde başta başka tabiat hususiyetleri aramaya lüzum görmemiştik. Sebep basitti. Kıraç bir bozkırın ortasında bir ortaçağ şehri. Ağaç yok, su yok, hiçbir şey yok. Böyle bir noktada hazırlanmış ve müsait şartlar taşıyan yerler nasıl bulunabilir? Öyle ki her yere, her toprağı araştırsalar da bugünkü Atatürk Orman Çiftliği arazisini değerlendirmeye bile almıyorlar. Dahası bugünkü arazi hakkında bu öyle bir teşebbüstür ki bu elverişsiz koşullarda ya sabır tükenir ya da para değerlendirmesinde bulunuyorlar. Haliyle hayatında çekmediği badire kalmamış Mustafa Kemal Atatürk, bu kötümser ve umutsuz tabloya biz ıslah etmezsek kim edecek diyerek karşı çıkıyor. Araştırmalar sonucunda ise hiçbir şey önermemek adına belli bazı araziler Atatürk'e öneriliyor. Atatürk elleriyle bugünkü çiftliğin olduğu yeri işaret ediyor ve soruyor, "Burayı gezdiniz mi?" Uzman heyette bulunanlar, bu yerin çiftlik kurulması için gerekli vasıflardan hiçbirini taşımadığına ve batak, çorak, fakir bir yerle karşı karşıya olduklarına dair kanaatlerini bildiriyorlar. Yoktan bir cumhuriyet kuran Atatürk ise şu cevabı veriyor. İşte istediğiniz yer böyle olmalıdır. Ankara'nın kenarında hem batak hem çorak hem de fena yer. Bunu biz ıslah etmezsek kim gelip ıslah edecektir? Tarihe geçen bu girişim öyle büyük başarılara sahne oluyor ki, yıllarca tarım ve hayvancılık konusunda çığır açan çalışmalar burada yapılıyor. Ve çiftlik çok önemli bir misyon üstleniyor. Halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek. 1937 yılına gelindiğinde Atatürk diğer çiftlikleriyle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'ni de milletine hediye etmek istiyor ve mülklerinin ve çiftliklerinin millete devri için işlemleri başlatıyor. Öncelikle tapu idaresine direktif veriyor ve hazırlanan devir belgelerini imzalamak üzere çiftlik içinde yer alan Marmara Köşkü'ne geliyor. Bir ay sonra Başbakanlığa yazdığı 11 Haziran 1937 tarihli tezkere ile hayvan varlığı ve demirbaşları ile birlikte bütün tesislerin hazineye bağışlandığını bildiriliyor. Dipnot: Atatürk Orman Çiftliği tarihçe aoc.gov.tr. Ve bundan yaklaşık 80 yıl sonra Melih Gökçek yönetimi Anka Park adında bir lunapark inşa ederek bunca emekle kurulan araziyi kullanılamaz hale getirdi. Melih Gökçek isminin karikatürize olmasına başlayan süreç de bu dönemde başladı. Atatürk'ün büyük bir ciddiyetle yarattığı ve yaşattığı çiftlik projesine artık dinozor oyuncakları konulmaya başlanmıştı. Çoğu insan o fotoğrafı bilir. Melih Gökçek'in eli dinozorun ağzında. İşte o fotoğraftaki dinozorların da dahil olduğu heykellere belediye bütçesinden 342 milyon lira para verildi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından alınan dinozorlara daha sonra ne olduğuna ise birazdan geleceğiz. Bu harcamaya karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediye meclisi toplantısında toplam 439 milyon lira ölü yatırımlara gitmiş, 586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Halk karda kışta güneşte otobüs bekleyip çile çekerken benim dinozora para harcayacak halim yok açıklamasını yapmıştı. Bakın, dinozorları anlatan dünyaca ünlü Hollywood yapımı Jurassic Park filminin bütçesinin bile 63 milyon dolar olması işin içerisinde nasıl bir çarpıklık olduğunu anlatmaya yetiyor. Filmin tüm serilerinin toplam bütçesi bile Gökçek'in milyonlarca dolarlık projesinin maliyetine ulaşamıyor. Üstelik Jurassic Park filmlerinin gişe gelirleri 1 milyar doların üzerinde. Dahası da var. Anka Park'a harcanan milyarlarca liraya rağmen projenin tamamlanamaması, alınan bu dinozorların da depoda çürümesine neden oldu. Gökçek'in ardından belediyenin başına gelen AKP'li Mustafa Tuna tarafından sökülen dinozorlara alıcı da çıkmayınca farklı bir şekilde değerlendirmek zorunda kalındı. Depodaki dinozor maketlerinin iki tanesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi ve jeoloji mühendisliği bölümünün bahçesine konuldu. Dinozorlar üniversitedeki doğa müzesinin girişinde sergilenmeye başlandı. Zurna'nın zırt dediği yer Anka Park. İşin içerisinde bu kadar kolayca harcanabilen milyonlar, hatta milyarlar olunca işin ciddiyeti de gittikçe basitleşiyor. Burada da öyle oldu. Gökçek'in kamu yararına olmadığı halde tek kalemde harcadığı bunca yüksek miktarlar artık normalleşti. Şu noktanın altını vurgulamak gerek. Gökçek'in FETÖ ile olan ilişkilerinin soruşturulması gerektiği kadar bu harcadığı paraların da kimlerin cebine girdiğinin soruşturulması aynı öneme sahip. Bu anlamda Gökçek Belediyeciliğinde zurnanın zırt dediği yer şüphesiz Anka Park projesidir. Proje öylesine verimsiz bir planlamaya sahip ki daha yapılış aşamasından itibaren belediye bütçesi için bir kara delik haline geldi. Gelin en sondan anlatmaya başlayalım. Varlığı bile üretilen, karma değeri eriten Anka Park'ın Ankara halkı nezdinde yarattığı olumsuz algı nedeniyle ismi değiştirildi. Wonderland yapıldı. Ankara'nın hiçbir yerinde Anka Park tabelasını göremezsiniz. Park işletilemeyince kapatıldı. Kapatıldıktan sonra da o tabelalar sökülmeden üzeri gri boyayla kapatıldı ve öylece kaldı. İmaj yenileme çalışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan da parkın açılışını yaparak katkı vermeye çalışmıştı. Park en çok ziyaretçisini açılıştan sonraki girişin ücretsiz yapıldığı dönemde AKP teşkilatlarının desteğiyle aldı. Ondan sonra ise adeta hayalet parka dönüştü. Daha park açılalı birkaç ay geçmesine rağmen haciz memurları kapıya dayandı. Başkent Elektrik, eğlence parkını işleten şirkete bir yazı göndererek birikmiş elektrik borcunu ödememesi durumunda abonelik sözleşmesinin iptal edileceğini bildirdi. Park haciz sürecine girdi. Tesisin elektrik borcunu ödeyemeyen işletici şirket, elektrik dağıtım şirketiyle uzlaşamayınca park karanlıkta bırakıldı. Tesisin elektrikleri Aralık 2019'da borç nedeniyle kesilmişti. Elektrik dağıtım şirketiyle görüşen parkın işletmecileri, borcun bir bölümünü ödeyerek yapılandırma yoluna başvurdu. Yapılandırmanın ardından açılan parkın elektrikleri yeniden kesildi. Melih Gökçek elektrikleri kesilen bu yerin turist rekoru kıracağını iddia ediyordu. Başkentin göbeğinde koca bir demir yığını haline dönüşen tesisin girişlerine kilit vurulurken personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Çürümeye terk edilen oyuncakların bakımını yapmakla görevli personel bile ödeme alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Yani sadece çürüyenler dinozorlar değildi. Milyonlarca lira değerindeki metal oyuncaklar da paslanmaya başladı. Parkın işletmesinin ihalesini alan firmalardan oluşan ortak girişim grubu her sene belirli sayıda Çinli turist getirme garantisi bile vermişti. Peki bunca yükün altına kim girmişti? Şirketin adı GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu. Açıklamalara göre yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına kiralamıştı. Yani grup Anka Park'tan 26 milyon liranın üzerinden bir gelir bekliyordu. Yapılan anlaşmaya göre ilk yıl 100 bin, ikinci yıl 200 bin, üçüncü yılda 500 bin Çinli turist Ankara'ya getirilecekti. Hiçbiri gelmedi. İhale sonrası açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söylemişti. Turist garantili işletme ihalesi yapılan Ankara'nın kara deliği Anka Park'ı alan firma bir yıl sonra batık firmalar arasında olacak. Bizim hesaplarımıza göre işletme gideri yıllık 1 milyarı bulan İsraf Park için 50 TL girişten 18 milyon ziyaretçiye ihtiyaç var. Rakamlar gerçekçi olmadığı gibi bir de halka yaptık diyorlar. Çinlilere yapacaktınız, niye AOÇ'de yaptınız? Bu bir ihanet projesi. Bu ihale de ihanet ihalesi. 21. ayrımın sonu, sayfa 220.